Krampon başlıyor. TGRT FM dinleyicilerimize merhabalar. Ben Burcu Turan, programı sizler için sunuyorum. Ana kumanda masamızda Ömer Sasunlu sesimizi sizlere ulaştıracak ve bugün farklı bir branştan bahsedeceğiz. Sizlere yalnızca bir at yarışını değil, tam bir asırlık geleneği anlatacağız. Türk spor tarihinin en prestijli organizasyonlarından biri. Cumhuriyetle yaşıt bir miras, Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana aralıksız düzenlenen ve bu yıl tam 100. kez koşulacak olan Gazi Koşusu. ...28 Haziran Pazar günü gözler İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda olacak. Sadece yarışseverler değil, spor dünyasının dört bir yanından binlerce kişi bu tarihi ana tanıklık edecek. Gazi Koşusu bu yıl 100. yıl olması sebebiyle kazananın yalnızca kupayı değil, ömür boyu unutulmayacak bir unvanı kazandığı çok özel bir mücadele olacak aynı zamanda. Tarihine bakalım. İlk kez 1927 yılında Ankara'da düzenlenen Gazi Koşusu zaman içerisinde Türk atçılığının zirvesi haline geldi. 1932 yılından itibaren yalnızca Türkiye'de doğmuş 3 yaşlı İngiliz safkanlarının katıldığı 2400 metrelik klasik yarış formatına kavuştu. 1968 yılında ilk kez İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu ve 1980'den itibaren ise kalıcı adresi burası oldu. En dikkat çekici özelliklerinden birisi ise şu, bir safkanın yarış hayatında Gazi Koşusu'na katılma hakkı yalnızca bir kez bulunuyor. Yani bu yarışta ikinci bir şansı yok. Belki de Gazi Koşusu'nu bu kadar özel yapan en önemli detaylardan biri de bu. Geçtiğimiz senelerde yaşanan rekorlara göz atalım. 100 yıllık tarihte unutulmaz isimler hafızalara kazındı. 1996 yılında Halis Karataş'la zafere ulaşan Bolt pilotun 2 dakika 26 saniye 22 saliselik derecesi hala kırılamadı. Son yıllardaysa öne çıkan isimlerden bir tanesi Ahmet Çelik. Ahmet Çelik'in üst üste kazandığı Gazi Koşuları Türk spor tarihine geçti. Her Gazi Koşusu yeni bir kahraman çıkarıyor ve belki de bu pazar günü Türk atçılığı yeni bir efsaneye tanıklık edecek. Sizler için özel röportajlar yaptık. Yarış öncesi röportajlarımızı dinleyeceğiz. Şimdi mikrofonlarımızı Türk at yarışçılığını yıllardır yakından takip eden, bilgi ve tecrübesiyle camianın en önemli isimlerinden biri olan At Yarışı Yazarları Derneği Başkanı Sayın Reşat Köstem'e uzatıyoruz. 100. yıl Gazi Koşusu'nun anlamını ve bu tarihi organizasyonu kendisinden dinleyelim. Yanımda At Yarışı Yazarları Derneği Başkanı Reşat Köstem var. Reşat Bey'e sorularımız var 100. yıl Gazi Koşusu sebebiyle. Gazi Koşusu'nun 100 yıllık geçmişinde sizce en kritik kırılma noktaları nelerdir diye bir başlayalım.
Tabii şimdi kırılma noktaları bu koşunun başlangıcı ve bu koşunun Mustafa Kemal Atatürk'ün, daha doğrusu o günkü adıyla Gazi Paşa'nın verdiği destek. Birinci kırılma noktası bu. Hemen akla gelen önemli noktalardan birisi 1927'de başlıyor. 1932'de Türkiye'de doğan atlar katılabilir kuralı getiriliyor ki bu Türkiye'de İngiliz atı yetiştiriciliğinin de çok önemli bir adımı.
Peki bugün gelinen noktada Türk at yarışçılığı dünya standartlarıyla kıyaslandığında sizce hangi seviyede?
Ha şimdi bunda çok umutlu değilim ve bu kadar yıl izleyici olarak da mutlu değilim. Yani şu yönüyle söylüyor, olması gereken düzeyde değil. Çok daha üst düzeyde olması lazımdı. Bir ara zorluyorduk onları ama daha sonra ne yazık ki içe kapandık. Benim kişisel görüşüm. Bunun zararını da küreselleşemeyerek gördük.
Peki Gazi koşusunun marka değeri son yıllarda sizce artıyor mu yoksa düşüşte mi? Şimdi bakıldığınızda hani at yarışlarına olmasa da Gazi yarışlarına çok özel bir ilgi alaka var. Herkes ona göre konsepte uygun geliyor, bir şekilde bir hazırlık süreci oluyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Tabii o işte o bardağın dolu tarafı diyelim ona. Gerçekten de halkın ilgisi, kamuoyunun ilgisi çok fazla. Çünkü bu ilgiyi hak eden bir koşu, çok yönüyle hak eden bir konu. Hem atçılık yönünden hem de sosyal hayatta bunu gerek olan bir şeydi. Fevkalade iyi sanıyoruz bu yılda izleyici rekoru kırılacaktır.
Peki Türk yarışçılığında altyapı ve at yetiştiriciliği konusunda en büyük eksik ne sizce?
En büyük eksiği demin de sadece satır başından söylediğim gibi biz yaratıyoruz. Yani bu işin ucu sonu küreselleşmekten geçiyor. Sen yurt dışında da yarışmacı olacaksın. Oradaki safkanlar da gelecekler. Burada yarışmacı olacaklar ki tam olarak nerede olduğunu saptayabilirsin. Yoksa burada biz birbirimizi geçerek istediğimiz kadar övünsek, öykünsek ama dış dünyada pek bir anlam yaratmıyor.
Aslında uluslararası arenada tanınmak için de küreselleşmek gerekiyor diyorsunuz. Peki son 20 yılda yarışçılıkta spor mu sektör mü tartışmasına sizin bakış açınız nedir?
Şimdi ben bunda hani biraz pozitif ayrımcılık yapabilirim tarafım. Ben spor olarak bakıyorum ama Atatürk'e söylediği varsayılan at yarışları modern toplumların sosyal bir ihtiyacıdır lafı da %100 hani kolay kolay bulunabilecek bir söz değildir. Tam arkasında durulabilecek bir sözdür. Yani sosyal yönüyle de çok çok üst düzeyde bir olay. En normal örneğinden 1927 yılından beri insanların ilgisini çekmiş. Niye çekmiş? Çünkü spor dallarının çoğu erkek egemen dallardı. Ama o günlerin tribün görüntülerine bakarsanız fevkalade şık hanımefendiler, beyefendiler, yanlarında çocuklarıyla Batı'da olduğu gibi toplumun hep birlikte o tatil gününü geçirebileceği bir yer oldu.
Peki jokey, antrenör ve yetiştirici üçgeninde en çok hangi noktada kopukluk yaşanıyor ya da bir kopukluk var mı sizce?
Şimdi kopukluk onlardan şey yapmıyor, kaynaklanmıyor. Kopukluk bizim organizasyonumuzdaki dışarıya yönelik şey yapmamız, atılımlar yapmamız, hareket etmemiz. Kopukluğu yaratan onlar. Yoksa çok iyi jokeylerimiz var. Öncelikle jokeyleri öne almak isterim. Çok çok iyi. Yetiştiricilerimiz büyük yatırımlar yapıyorlar. İnanılmaz kısraklar ve aygırlar ki Türkiye Jokey Kulübü bunun madden destekçisi. Bu yönlerde daha öndeyiz ama bunların sonucunu alabileceğimiz yer hani un var, şeker var ama helva. Bu helvayı yapmıyoruz halk deyiminden diyelim.
Peki son sorum. Sizce Gazi koşusunun ruhunu en iyi yansıtan dönem hangisiydi?
Ha şimdi çok tarihinden de uğraştığım için iki dönemden söz edebilirim. Birisi 1970-74 arası. Biraz at yarışlarını takip edenler için söylüyorum. 1970 Saadettin, 1971 Minimo, 1972 Akkor, 1973 Karayer, 74 Nadas. Bu saydığım 5 safkanın 3'ü Triple Crown yaptılar. Bir de 82-85 yıllarının arasında benzer bir dönemi yaşadık. Orada da Seren vardı, Uğurtay vardı, Hafız vardı, Kartegena vardı. Çok bu iki beşer yıl çok farklı. Ne mutlu bana ki o iki beş yılı da burada izleyebildim.
Peki çok memnun olduk. Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Değerli görüşleri için Sayın Reşat Köstem'e teşekkür ediyoruz. Gerçekten de Gazi koşusu sadece bir yarış değil, nesiller boyunca aktarılan büyük bir spor kültürü. Yarışın önemine bakalım biraz da. Bu yıl organizasyon yalnızca sportif yönüyle değil, 100. yıl olması nedeniyle hazırlanan özel etkinlikler ve anma programlarıyla da dikkat çekiyor. Veliefendi Hipodromu'nda binlerce yarışsever tarihi bir güne tanıklık edecek. Toplam ikramiye havuzunun 126 milyon lirayı aşması da yarışın ekonomik ve sportif değerini bir kez daha ortaya koyuyor. Şimdi ise sözü pistin kahramanlarından birine bırakıyoruz. Başarılı jokeylerden Mehmet Kaya, Gazi koşusu heyecanını, yarış öncesi hazırlıklarını ve jokeylerin bu büyük güne nasıl hazırlandığını bizlere anlattı.
Evet, 100. yıl Gazi koşusu için yanımda jokeylerden Mehmet Kaya var. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
İlk sorum, 100 yıllık tarihin bir parçası olmak size ne ifade ediyor? Özel bir koşu bu sene çünkü.
Tabii ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına koşulan bu koşu bizim için her sene özel oluyor. Ancak bu sene 100. yılı olması sebebiyle daha çok özel hale getiriyor bizim için. Heyecanımız had safhada, yüksek. Yani koşacak tüm safkalara, ağ sahiplere, antrenörlere, jockey kardeşlerime, abilerime, herkese bol şans diliyorum. Dediğim gibi bizim için çok özel bir koşu, açılımımızın bayramı, her yıl kesintisiz düzenlenen Gazi koşusu, Cumhuriyet'ten bir de bugüne kadar kesintisiz devam eden tek spor diyebiliyorum. O yüzden bizim için daha önemli tabii.
Peki yarış öncesi tek tek analiz ediyor musunuz rakip jokeyleri, nasıl hazırlanıyorsunuz, yoksa sadece bireysel olarak kendinize mi odaklanıyorsunuz?
Tabii ki biz ilk önce kendi atımızı, gücünü mesafede yapabilecek mi, yapamayacak mı, nerede gider, ne yapar, onu analiz ediyoruz ekiple, antrenörle, at sahibiyle. Daha sonra rakiplerimizi dediğiniz gibi analiz ediyoruz. Rakibimiz ne yapabilir, ne eder, nerede koşar, taktiklerini çözmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla tek tek inceleme şansımız oluyor. Yani çünkü bu son 10-15 gündür bu yarış üzerine bayağı yoğun bir şekilde çalışıyoruz.
Peki Gazi koşusunda risk almak mı gerekir, sabırlı kalmak mı?
Ya risk almak, sabırlı kalmak farklı şey yani. Şimdi risk almak farklı, sabrı beklemek farklı. Bu ikisini birbirinden ayırmak lazım. Gazi koşusunda bir futbol takımı düşünün, içerisinde Gazi koşusunun, yani yarış içerisinde her zaman bütün şıkların doğru yürümesi lazım. Yani siz iyi bir konumlarsınız, önünüzdeki rakip, önünüzdeki jockey bir hata yapar, ondan etkilenirsiniz. O hata yapmaz, sizin atınızı istediği yerde götürmezsiniz, orada bir problem olur. Dolayısıyla dediğim gibi bütün şıkların bir arada olması ve bütün şıkların hatasız yürümesi lazım. Bu da bir şansa tabii ki geliyor. Öncelikle bu Gazi koşusu şanstır. Bütün derbilerden, bütün koşulardan da gerçekten farklı. Bugüne kadar benim izlediğim, koştuğum ve daha önce bilmediğim tüm gazileri analiz ettiğimde hepsinin bir şans olduğunu ortaya çıkıyor. Burada tabii ki pedirgesi çok önemli. Atın pedirgesi, mesafe dağınıklığı, çünkü 2400 metre çok ciddi bir mesafe. Kondisyon ve nefes yönünde etkilenmemesi lazım sapkanın. Bunu da düşünmek lazım. Ancak dediğim gibi az önce sizin sorduğunuz iki soruya cevaben, burada sabırlı olmak daha mantıklı gelir. Çünkü sabırlı olmasanız hata yapma riskiniz yükseliyor. O yüzden akışına bırakmak. Artık olacaksa da olacak kıvama düşünerek de sonuca gidebiliyorsunuz.
Peki son düzlükte doğru ata yapmak tamamen tecrübe işi midir sizce?
Ya tecrübeyle değil bu yani. Zaten oraya gelene kadar eğer tecrübeniz varsa, atınız da iyiyse, oraya gelene kadar belli bir tecrübeye sahip olmuştunuz o yarış içerisindeki şeye. Düzlükten sonra da artık atın gücü erkeği el veriyorsa, ben kazanacağım bu yarışı deyip yürüyorsa altınızda, zaten tecrübeye gerek kalmadan sonuca ulaşıyor.
Yani diyorsunuz ki jockey ile safkan arasındaki güven belirleyici oluyor.
Uyum çok önemli, sabır çok önemli. Bir de şans faktörü. Üçü bir araya geldi mi sonuca ulaşıyorsunuz.
Peki bu yarışı kazandığınızda aklınıza ilk gelecek kişi kim olur?
Ailem.
Peki Gazi koşusunun sonunda izleyicilerin nasıl bir yarış izlemesini bekliyorsunuz?
çok seyri, zevkli bir yarış bekliyorum. Seyircilerin gözünden de, yarış severlerin de, tüm Türkiye'nin ben bu yarışı izlemesini tavsiye ediyorum. Çünkü 100. yılı Gazi Koçlu olma sebebiyle, ayrıca bu seneki Gazi son yıllara baktığımızdaki kalitesinin bir tık ve belki iki tık üstü olacak kaliteli bir yarış izlemelerini düşünüyorum. İzleyeceklerini düşünüyorum daha doğrusu.
Son olarak genç jokeylere nasıl bir mesaj vermek istersiniz?
Genç jokey arkadaşlarıma şu mesajı vermek isterim. Bu hiç heyecan yapmasınlar. Akçına bıraksınlar. Anın tadını çıkarsınlar. Çünkü bu 100. yılı Gazi Koçlu, yani 1927'den bugüne gelen 100. olmuş. Biz bu o yılda, ilk yıllarda binen jokey arkadaşlarımız şu anda belki çoğu hayatta değildir. O yüzden biz de bu anı düşünerek, anının tadını çıkararak Gazi'ye yakışır görsel bir şov sunmamız gerekli diye düşünüyorum.
Peki, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim, yayınlar, sağ olun.
Bir jokey için Gazi koşusunu kazanmak kariyerin en büyük başarılarından biri olarak kabul ediliyor. Çünkü bu yarış yıllar geçse de unutulmayan zaferler arasında yer alıyor. Programımızda şimdi de bir başka başarılı jokey var. 100. Gazi koşusu öncesinde heyecanını ve değerlendirmelerini paylaşan Erhan Aktuğ'la gerçekleştirdiğimiz röportajı sizlerle buluşturuyoruz.
Evet, şimdi yanımda jokeylerimizden Erhan Aktuğ var. Erhan, kariyerin açısından 100. Gazi koşusu nasıl bir dönüm noktası olabilir senin için?
100. Gazi koşusu, öncelikle şöyle, Gazi koşusu zaten bizim açılımımızın zirvesi, en üst nokta. Ve 22 tane en iyi safkanın, 3 yaşlı en iyi safkanın 22 tane jokeyi, Türkiye'nin en iyisinin en iyisi jokeyler oluyor. Ve bunların arasında yer alabilmek kariyer açısından çok büyük bir şey bizim için.
Peki, yarış boyunca en çok hangi rakibini takip etmeyi planlıyorsun? Ya da hangisini geçsen daha çok motivasyonun artar?
Yani öncelikle şöyle, Foto'yu birincilikle geçmek en büyük motivasyon kaynağıdır. Bütün atların şansı yüksek. Yani hepsi bizim için rakip. Öncelikle dersimi güzelce çalışıp, nerede konumlanacağımı belli edip, her şeyi oturtturup, ondan sonra start verildikten sonra onu da uygulamak kalıyor.
Evet, konuşmalarından anlıyoruz ki disiplinlisin. Peki bir jokey için sence sabır mı, cesaret mi daha önemli?
İkisinin de olması gerekiyor. Cesaretli olması gereken yerler de var, sabretmesi gereken yerler de var. Özellikle sabır bazı yerlerde çok fazla işimize yarıyor. Çünkü bazen istediğimiz şansları bulamıyoruz. Bazen bazı şeyler istediğimiz gibi gitmiyor. O konularda mental olarak sabretmemiz gerekiyor. Mental sağlığımızın iyi olması gerekiyor. Cesaretle yarış içerisinde önemli kararlar alıp onları bir an içerisinde uygulamak. Geri geldiğinde gözümüzü hani karartıp derler biraz da. Gözümüzü karartıp bazı kararlarımızı tehlikeli de olsa uygulamamız gerekiyor.
Peki, son viraj dönülürken kararlar önceden planlanmış mı oluyor, yoksa anlık gelişen kararların da oluyor mu?
Tabii ki de dediğim gibi ders çalışıp önceden planladığımız şeyler de oluyor. A planı mı, B planı, C planı. Öncelikle antrenör ne derse bizim için o. Önceliğimiz o, çünkü antrenör de atını tanıyor ve ona göre bize bir direktif veriyor. Bazen yarış içerisinde çok anlık kararlar vermemiz gerekiyor. Çünkü yarış içerisinde yarış değişir derler bizim açılığımızda. Öyle de oluyor. Bazen beklemediğimiz bir at bir anda çıkıp liderliği alabiliyor veya kötü start alıp en geride kalabiliyor. O yüzden yarış içerisinde aldığımız inisiyatiflerimiz de oluyor.
Peki, tarihi bir yarışta yarışacaksın. Hata yapma korkun var mı? Yoksa yarıştan önce heyecanını nasıl kontrol ediyorsun?
Öncelikle şöyle, Gazi koşusu hani 100. yıl olduğu için insanın ister istemez içinde ufak bir heyecan oluyor. Onlarca yarışlarımda hani gayet soğukkanlı ve heyecanlı olan bir jokey değilim. Yani çok ultra böyle hata yapacak derecede heyecan yapacak kadar heyecanım olmuyor. Tabii ki de ufak tatlı bir heyecan oluyor. Bu da bence bir jokeyin içinde olması gerekiyor. Yoksa her meslek için geçerli. O heyecanı yitirdiğiniz zaman aslında her şeyiniz bitmiş oluyor. Şeye gelecek olursak, yani onlarca heyecanımı dizginlemek için yaptığım bir şey yok. Genelde zaten normal bir gündelik yaşamımda gayet sakin kalabiliyorum.
Peki, atının sana bugün kazanacağım hissi verdiği anlar oluyor mu?
Tabii ki de yarış içerisinde bazen yeri geliyor virajda, bazen yeri geliyor düzlükte. Atımın bana evet bugün kazanacağız o hissiyatı verdiği çok oluyor.
Son olarak kazanırsan
Bunu kariyerinin en büyük başarısı olarak görür müsün?
Tabii ki de kariyerimin yani tartışmasız en büyük zaferi olur. Çünkü yani unutulmayacak bir gazi koşusu. Belki bundan bir 100 yıl sonra, 150 yıl sonra da her zaman denilecek 100. gazi koşusu. Ve orayı kazanıyorsunuz. Kariyerimin en büyük kazancı, yani en büyük birinciliğidir benim için.
Peki, çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Evet, jokeylerimizden Erhan Aktuğ'a teşekkür ederiz. 28 Haziran Pazar günü saatler 17.15'i gösterdiğinde Veli Efendi Hipodromu'nda yalnızca bir yarış başlamayacak. Tam 100 yıllık bir geleneğin yeni sayfası yazılacak ve yeni bir şampiyon doğacak. Yeni bir isim Gazi Koşusu tarihine altın harflerle yazılacak. Biz de tüm yarışmacılara başarılar dileyelim ve programımızda bu tarihi organizasyonun tüm gelişmelerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sporla kalın.
Topuklu Krampon sona erdi.